Ayrım 23.
Hangi çığlık atan kadınlar diye sordu Deborah. Babasının o güne değin onun hiç fısıltıdan daha yüksek bir ses çıkardığını görüp görmediğini merak etti. Ve bütün yüreğiyle görmemiş olmasını diledi. Şey, hastaneye gittiğimizde duymuştuk. Babasının yüzüne bakmanın verdiği acı bir gülüşle kayboldu. Ha, anladım. Bizim iri yarı, geri zekalı, yaşlı Lucy Merters'ın olmalı bu. D koğuşunun ön pencerelerinde tarzancılık oynayarak herkesten öç alır ve ziyaretçilerin ödünü patlatır. Hala düşlerine giren o çığlığı atanın bir insan, Lucy adında bir kadın olabileceği hiç aklına gelmemişti Jacob'ın. Gerçeği anlayınca biraz rahatlamıştı. Ama iyi geceler dilerken Deborah'ı sıkıca kucakladı. Deborah'ın karanlık içindeki odası Yuri varlıklarıyla aydınlandı. Biz senden hiçbir zaman nefret etmedik dedi Lactemon, güçlükle zapt ettiği atının üzerinde parıltılar saçarak. Zalimliğimiz seni korumak içindi dedi Entrebu. Bu ortak ilahiye katılarak eliyle de bir demet kıvılcım saçtı. Kasvetli ve umudun ölmüş olduğu bir dönemde geldik biz diye seslendi Lactemon. Hem de armağanlarla geldik dedi Entrebu. Başka hiçbir yerde gülemediğin zamanlar bizim yanımızda gülüyordun. Deborah bunun doğru olduğunu biliyordu. Şimdi zengin renklerle ve gerçekten kokladığı şeylere ait olan somut kokularla dolu bir dünyadan haz aldığı, tümü kendilerine özgü yasalara bağlı olan devinim ve zaman olgularına derin bir sevgiyle bağlandığı halde, Yuri'yi bunlarla değiş tokuş etmesinin hakça bir şey olup olmayacağını düşündü. Kuşkusuz kastettiği Yuri, bir zamanların Yuri'siydi. Bir kıyamet kargaşası içinde olan ve kraliçesini dipsiz duyumsamazlık duyularına fırlatıp duran son zamanların Yuri'si değil, yaşamının ilk yıllarındaki o eski krallıktı. Bir kartala yaraşır sarp bir kayalığı, uçsuz bucaksız bir göğü, yabanıl atların otladığı yemyeşil bir vadisi olan ve Entrebu ile birlikte arkalarından ışık saçarak düştükleri Yuri'ydi. Değişim Deborah'ın artık iki dünyanın çarpışmasından kaynaklanmış olduğunu bildiği, dehşet dolu uzun bir dönemin ardından sansürün ortaya çıkışıyla başlamıştı. Sansür onu koruyacağına söz vermiş, rahatça gidip gelmesi için iki dünyayı birbirinden ayıracağını, böylece karanlık ve ıssız yeryüzüne yapmacık bir bağlılık gösterirken, Yuri de özgürce yaşayabileceğini söylemişti. Büyük sevinç anlarında mutluluğu o denli büyük oluyordu ki, ayakları yerden kesilip uçmaya başlıyordu Deborah. Ne yazık ki bu katışıksız, olağanüstü ve sevinç dolu uçuşların süreleri gitgide kısalmış, sansür her iki dünyayı da bir tren gibi yönetmeye başlamıştı. Yuri hala büyük bir güzellik ve mutluluk kaynağıydı. Ancak güzellik ve mutluluk bu tiranın değişken kaprislerinin boyunduruğundaydı artık. Şimdi yeniden bir seçim yapması gerekiyordu. Ama bu kez terazinin dünyanın erdemlerini taşıyan kefesine yeni bir şey katılmıştı. Umuttu bu. O küçük, küçücük belkiydi. Dünya özellikle bir yabancı için hala tehlike ve ihanet dolu bir yerdi. Yatıştırıcı ilaç Deborah'ın duyularını körletmeye başlamıştı. Ama uykuya dalana değin Yuri'nin aydınlığı gözlerinin önünden gitmedi. Suzy ertesi gün ve daha ertesi gün evde kaldı. Akrabalar Deborah'ın durumu konusundaki bilgi derecelerine göre titizlikle gruplandırılmış bir halde hala onun ziyaretine geliyorlardı. Deborah, Esther'a göstermek üzere bir tomar resim getirmişti. Esther her zaman onun ilk eleştirmeni olmuştu. Şimdi de kızının yaptığı resimleri art arda gruplar halinde gelen teyzelere, teyzelerin teyzelerine kıvançla gösteriyor, onlar da akrabalara özgü şaşkınlık ve hoşgörüyle dolu bir övünçle resimlere bakıyorlardı. Resimlerde hiç hastane görünümü yoktu ama bir aynada fotoğraftaki güzel okul arkadaşını inceleyen süpürge saçlı, boş bakışlı, deli bir kadın figürü biçiminde Helen vardı. Sonsuz bir uzam içindeki bir korunakta küçücük figürlerle simgelenen iki hemşirenin yürüyüşe çıkardığı Konstanti vardı. Esther bunların ve öteki resimlerin teknik özelliklerini Deborah'a açıklatıyordu. Ziyaretçilerin çoğu her zaman yaptıkları gibi abartılı övgüler yağdırarak giderken onu öperek, Suzy'ye son flörtü konusunda takılarak kendi kendilerini hoşnut ediyorlardı. Akşam yemeğinde Esther, Deborah'ın dengeli davranışlarını ve çekiciliğini överken, Deborah Suzy'nin nedense son iki gün boyunca keyifsiz göründüğünü düşünüyordu. Suzy geziye gidip cömert ablasını bu övgülerle baş başa bırakmakta özgürdü ama gitmemişti. Bunun nedeni gene onun bulaşıcı zehiriydi belki de. Bilinçli istencin var olmadığını söylediği ama mantığın ve istencin ötelerindeki derinliklerden hala yalan söylüyorlar, yalan söylüyorlar diye fısıldayan ve etkisini yavaş yavaş gösteren Deborah'lık zehiriydi. Deborah o akşam erkenden ilaçlarını alıp yattı. Uykuya doğru sürüklenip giderken Suzy ile Esther'ın oturma odasından gelen seslerini duydu. Tartışma sesleriydi bunlar ve keder doluydular. ''Tanrım bize yardım et'' dedi Deborah ve uyudu. ''Söylediklerimi duymuyorsun bile'' diye inledi Suzy. ''Çünkü Debbie ile ilgili olmayan hiçbir şeyi duymuyorsun. Ama ben de dikkatsiz, kuş beyinli, gerizekalı biri değilim.'' ''Haksızlık ediyorsun'' dedi Esther. ''Evde yalnızca birkaç gün kalacağı için biraz fazla telaşa kapılmış gibi görünüyoruz. Hepsi bu.'' ''Ya o mektuplar?'' diye bağırdı Suzy. ''Ya o ziyaretler?'' ''Ben de resim yapıyorum, ben de dans ediyorum. Geçen yıl kamp eğlenceleri için iki şarkının sözlerini yazdım. Bunlar Debbie'nin resimleri kadar derinlikli olmayabilir ama hiçbir zaman büyükannemi durdurup ya da Natalie teyze ile Matt enişteyi davet edip benim yazdığım yeni bir şarkıyı onlara dinletmiyorsun. Ya da benim söylediğim akıllıca bir şeyi anlatmıyorsun.'' ''Anlamıyor musun sersem kız?'' dedi Esther. Neredeyse saldırgan bir tavırla. ''Böyle bir şeyi yapmam gerekmiyor. Seni övmek böbürlenmek demektir. Deborah'ı övmekse bağışlamak.'' Sesleri o denli yüksek çıkıyordu ki Jacob öfkeyle yatak odasından çıkıp yanlarına geldi ve ''Kesin artık, ölüleri bile ayağa kaldıracaksınız.'' diye homurdandı. Hepsi bu ağızdan kaçan sözü bunca yıldır kırgınlıklara, tartışmalara kaynaklık eden ve şu anda ilaçlarla uyuşarak uykuya dalmış olan varlığa yönelik bu bilinçsizce yapılmış ama doğru olan imayı anlamıştı. Suçluluk, öfke, sevgi ve umutsuzluk duyguları içinde yataklarına gittiler. Ziyaret süresi dolduğunda Deborah bir bavul dolusu yeni giysisiyle birlikte hastaneye döndü. 26. Bölüm. İlk yaz yeniden geldi ve kış korunaktan kasabaya giden yollardan çekildi. Deborah hala dünyanın biçimlerine ve renklerine duyduğu ilk açlık ve sevginin verdiği ivecenlik içinde resim yeteneğini bir düzine araç, gereç ve biçemle geliştiriyordu. Beceri işliğinde pek fazla gereç yoktu ama Deborah ne varsa hepsini kullanıyordu. İpek baskı, taş baskı, sulu boya ve guvaş, Yuri ile dünyanın karanlık bölgeleri karşı çıksa da canı dünyanın bütün oyuncaklarıyla oynamak istiyordu. Yeryüzünün törelerine ve insanlarına hiçbir zaman ulaşamayacağını seziyordu. Ama maddi şeylere yeniden ve özgürce yaklaşabiliyor, bunun karşılığında büyük ödüller kazanıyordu. Yeni bir hasta dinini kastederek ona ne olduğunu sorduğunda bir Newton'cı diye yanıtlarken buldu kendini. Bu yeni hasta Helen'a çok benziyordu. Deborah onun alışılmazlığını ve ikide bir sanki vurulmuş gibi çığlık atmasının gerisinde bir doğruluk, bir güç olduğunu seziyordu. Kızın adı Carmen'di. Babası milyarderdi ve Deborah onun uzun bir süre kalmak üzere dev koğuşunu boylamaya mahkum olduğunu biliyordu. Pek çok kişinin korkunç bir çıplaklığı örtebilmek için ruh sağlığının son paçavralarını sıkıca tutmaya çalışarak geçirdiği 3 aylık balayı Carmen içinde bitmek üzereydi. Kiminin Carmen yanlarından geçerken Carla'yla Deborah bakışıp gözleriyle bir patlarsa tavana kadar fışkıracak diyorlardı. ''Hey Carmen, hadi ağ koğuşuna gidip ping pong oynayalım.'' ''Oynayamam, öğleden sonra babam beni görmeye gelecek.'' ''Yanında olmamızı ister misin?'' dedi. Carla ve Deborah onun yardım teklif ettiğini anladı. Carla ile ikisi pek güzel olmasalar bile şöyle güzelce bir yıkanır, taranıp giyinirlerse Carmen'in babasıyla B koğuşunun onlardan daha kılıksız görünüşlü delilerinin arasına girerek koğuş arkadaşlarına bir yardımları dokunabilirdi. ''Hayır'' dedi Carmen her zamanki durgun haliyle, ''babam anlamaz bunu, ben yalnızca yapabileceğimi umuyorum, gerektiği şekilde.'' ''Neyi nasıl yapabileceğini?'' diye sordu Deborah. ''Kabul etmeyi, daima kayıtsız şartsız kabul etmeyi.'' O gün pazardı ve beceri işliği kapalıydı. Neredeyse her şeye hafta sonlarına özgü bir terk edilmişlik havası sinmişti. Hastanenin güvenli ortamında bile pazar günlerine katlanmak çok zordu. Carla dışarıda çalışırken pazar günlerinin nasıl bir işkence kaynağı olduğunu anlatmıştı ona. Kendisi de dünyanın pazar günlerini ne denli tehlikeli ve kötücül kıldığını biliyordu. Hafta içi günlerde gizleyiciyi bir perde gibi gövdesini ve zihninin önüne çekebiliyordu. Ama pazar günü kendini dinlenme ve özgürlük günü olarak nitelendiriyor ve insanı savunmasız bırakıyordu. Pazar günü boş zaman, huzur, kutsallık ve sevgi vaat ediyordu. İnsanların kusursuzluk özleminin bir başka anlatım biçimiydi bu olgu. Ne var ki pazar günlerinde gizleyici insanı tam olarak örtemiyordu. Pazar günlerinin öğleden sonraları, pazartesi günü yeniden yalanların yinelenmesi ve dış görünüşün kusursuz olması buyruğuyla birlikte gelmeden önce öteki dünyaları saklamak için verilen çılgınca bir savaşımla geçiyordu. Deborah'la Carl'la ilk yazın bu ilk günlerinin yarı ılık sisleri içinde aylak aylak gezinerek, kışın patikada bıraktığı yarıklara bakıp vakit geçirmek için uydurdukları hayal kurma oyununu oynadılar. Bu oyunda dünyayı birçok kez kısmen ceza olarak, kısmen de gizli, kırılgan bir umudu yansıtarak yıkıp yeni baştan kuruyorlardı. Benim üniversitemde özel gruplar ya da klikler oluşmasına izin vermeyeceğiz. Benim fabrikamda patronlar nasıl caniler olduklarını anlasınlar diye en sıkıcı işlerde çalışacaklar. Gel gelelim en iyi bildikleri yerler hastaneler olduğu için oyunlarının temeli daha çok bitip tükenmez hastane kurma, personel ve araç gereçle donatma ve yönetme hayallerine dayanıyordu. Konuşurlarken doktorların kaldığı binaların ve öğrenci konutunun epeyce uzağında yürürken buldular kendilerini. Pencerelerdeki bütün parmaklıkları çıkarırım dedi Carl'a. Deborah ise pek emin değildi bu konuda. Önce hastaların bunu kaldıracak kadar güçlü olması gerek dedi. Bazen insan boyun eğmeyeceği bir şeyle savaşmak zorunda kalıyor ve deliliğin güvenli bir şey olduğu bir yere sığınıyor. Gel nöbetçi doktorlarımızı nöbetlerinde iyice çalıştıralım. Bütün hasta bakıcıların bir haftalarını hasta olarak geçirecek. Birden kendilerini son hastane binasının epeyce uzağındaki çayırlıkta buldular. Bak nerelere gelmişiz. Buraya kadar gelme iznim yok benim dedi Deborah. Benim de yok. Ama çok keyifliydiler. İkindi yavaş yavaş yerini akşama bırakıyordu. İnce bir yağmur çiselemeye başlamıştı. Ama pazar gününe denetime ve dünyaya karşı giriştikleri bu başkaldırıdan vazgeçmeye ikisinin de gönlü razı olmuyordu. Zevkten sarhoş bir halde çimenlerin üstüne oturup kendilerini pazar tanrısının üzerlerine yağdırdığı yağmura bıraktılar. Gün alacakaranlığa dönüyordu. Yağmur üşütmeye başlamıştı. Sırılsıklam elbiseleriyle kalkıp hızlı hızlı hastaneye doğru yürümeye başladılar. En arkadaki binaya yaklaştıkları sırada 3 numaralı ek binadan çıkıp ana binaya doğru gitmekte olan Hanson'la küçük Clary'ye yakalandılar. ''Hey kızlar, gece gezme izniniz var mıydı sizin?'' ''Hayır'' dedi Carl'a. ''Biz de şimdi içeri giriyorduk.'' ''Peki öyleyse. Hasta bakıcılar kızların yaklaşmasını beklediler. Sonra hemen onların iki yanına geçtiler. Dönüş böyle olmamalıydı. Onca özgürlük, kahkaha ve o güzelim yağmurdan sonra bu şekilde dönemezlerdi.'' Deborah'la Carl'a birbirlerine baktılar. Gözleri hayır diyordu. Kapıya yaklaştıklarında hasta bakıcılar otomatik olarak kızların çevresini kuşattılar. Böylece yenilmiş bir halde içeri girdiler. Kapının öte yanında beklenen an geliverdi. Carl'a ile Deborah bunu aynı anda sezdiler ve sanki yaşamları boyunca bu iş için eğitilmişler gibi birlikte harekete geçtiler. Hanson ve Clary ayrımında olmadan onları salıvermişlerdi. Bu kapının ötesinde bir dizi döner kapı vardı. Hepsi birlikte bu kapılardan geçerken Carl'a ile Deborah birden aynı anda gerisin geriye dönüp şaşkınlıkla baka kalan hasta bakıcıların yüzlerine kanatları çarptıra çarptıra aynı kapılardan hızla geçtiler. Ve böylece hiçbir engelle karşılaşmadan ön kapıdan dışarıya çıktılar. Koşarlarken hastaneye bir hastanın kaçtığını bildiren alarm zilinin zırıltısını duydular. Uzun, çok uzun bir süre karanlık arka yollarda gülüşerek solukları kesilinceye değin koştular. Yağmur sağanak halinde üzerlerine yağıyordu. Gökyüzünde fırtına habercisi bir bulut hızla deviniyordu. Entrebu görkemli bir biçimde şarkı söylüyor, onca yıldır vermediği yeryüzü güzelliklerini anlatıyordu. Deborah'la Carl'la solukları iyice tıkanıp göğüsleri ağrıyana değin koştular. Sonra soğuktan ve özgürlükten titreyerek yavaşladılar. Uzaktan bir ışık göründü. Bir araba geliyordu. Bizi aramak için birilerini göndermişler dedi Carl'a soluk soluğa ve birlikte yol kenarındaki bir hendiye atlayıp arabanın uzaklaşmasını beklediler. Işık yağmurun içinde gözden kaybolduktan sonra kaçaklar hendekten çıkıp yürüyüşlerini sürdürdüler. Bir yandan da böylesine çevik ve güçlü oldukları için neşeyle gülüyorlardı. Bir süre sonra bir başka araba daha gördüler. Yine bizi arayan birileri mi acaba? Böbürlenme kaçık kız, herkese açık bir yol bu. Yine de biraz tedbirli olsak iyi olur. ve dönüp yeniden hendeğin içine atladılar. Soğuktan büzüşmüş ve tedirgin bir halde saklanırken Deborah ilk kez niyetlerinin ne olduğunu düşündü. Ne kuru giysileri vardı ne de paraları. Hiçbir plan yapmamışlardı ve şu anda yaptıklarının daha fazlasını yapmak için de hiçbir istekleri yoktu. Deborah Fury'nin ona gerçekten yapmak istediği şeyleri yapma konusunda öğrettiklerini hatırlamaya çalıştı. Ve sırtını toprak duvara dayayıp gerçekte ne istediğini bulmak için düşünmeye başladı. Yanında oturan Carla ayakkabısını sallayıp içine girmiş bir taşı çıkarmaya çalışıyordu. Araba uzaklaşınca yukarıya tırmanıp yeniden yürümeye başladılar. Çamura batmış halleriyle ikiz kardeşleri andırıyorlardı. Eninde sonunda dönmek zorundayız dedi Deborah yüksek sesle. Elbette diye yanıtladı Carla. Yarın doktorumla görüşmem var. Sadece başımda beni yöneten, güden biri olmadan birazcık kendi başıma kalmak zorundaydım o kadar. Deborah karanlıkta gülümsedi. Tabii benim istediğim de buydu. Dönüş uzun sürdü. Yürürken zaman zaman şarkılar söyleyip ayaklarının vıcık vıcık olmuş durumdaki ayakkabılarının içinde kaymasına gülüp durdular. Ön taraftaki ana kapıdan geçip BCD koğuşlarının olduğu binanın ön kapısından içeri girene değin yakalanmadılar. İçeri girdiklerinde böyle kolayca sıvışıp keyifli bir halde dönmelerine misilleme yapmak istiyormuş izlenimini veren bir hasta bakıcı ordusu üzerlerine çullanıp onları ayırdı. Deborah yıkanırken iki hasta bakıcı başında nöbet tuttu. Bunlar ikinci gece vardiyası görevlileriydi. Demek ki vakit gece yarısını geçmişti. Bu yüzden başın derde girecek şimdi dedi hasta bakıcılardan biri üstünlük taslayarak. Yukarıya gitmek zorunda mı kalacağım? Sen şimdi uslu uslu yıkan, sonra da ilacını alıp doğru yatağına git. Bu gece burada kalacaksın dedi hasta bakıcı. İkiniz de tecride alınacaksınız. Banyodan sonra Deborah'la gözcüsü, holün sonunda tecrit için ayrılan birkaç küçük odanın bulunduğu yere doğru yürürken, Carla ile gözcüsünün yanından geçtiler. Deborah'la Carla hala özgür olan gözleriyle hasta bakıcıların başlarının üzerinden bakışıp birbirlerine göz kırptılar. Daha sonra Deborah uykuya dalmak üzereyken düşünüyordu. Yaptıkları şeyin bedeli çok ağır olabilirdi. Ama aklına gene o yağmurun kokusu geldi. B koğuşunun yöneticisi Doktor Ogden adlı yeni bir doktordu. Deborah bu doktoru henüz tanımıyordu. Onun için nasıl biri olduğunu da bilmiyordu. Carla'yı suç ortaklıklarını belirten o göz kırpışından bu yana hiç görmemişti. Tek yapabildiği şey geçmişteki kaçışlarla ilgili dedikoduları hatırlamaya ve Carla'yla yaptıkları şeye iyi bir gerekçe bulmaya çalışmak oldu. Ertesi sabah saat 11'de bir gözcüyle birlikte aşağıya yönetim bölümüne gönderildi. Gözcü hasta bakıcı Doktor Ogden'ın bürosunun kapısını çaldı. Girin, Deborah içeri girdi ve karşısındaki masada Doktor Haley'nin oturduğunu gördü. Duyduğu şaşkınlık ve sevinç bütün yüzüne yayılmış olmalıydı. Çünkü Doktor Haley hafifçe gülümseyip, Doktor Ogden gripten yatıyor. Bu yüzden B koğuşunun yöneticiliğini bir süre için ben üstlendim. Görevim B koğuşunda işlerin düzenli bir biçimde yürümesini sağlamak dedi. Sonra arkasına yaslanıp baş parmaklarını birbirine sürterek döndürmeye başladı. Nedir mesele? Deborah ona nereye gittiklerini anlattı. Doktor Haley kimi ayrıntıları sormak için iki kez onun sözünü kesti. Ve Deborah öyküsünü bitirince ilk başta kimden çıktı bu fikir diye sordu. Deborah el yordamıyla bir açıklama bulmaya çalıştı Yuri dilinde. Carla ile ikisinin kaçışları sırasındaki duygularını anlatacak bir sözcük vardı ve şu anda aklına takılan bu sözcük zihnini İngilizce üzerinde yoğunlaştırmasını zorlaştırıyordu. Bu sözcüğü Doktor Haley'nin anlayabilmesi umuduyla hiç değilse İngilizce'ye çevirmeye karar verdi. Çeviriye giriştiğinde bocalayınca Doktor Haley ona bakıp içinden geldiği gibi anlat dedi. Peki, Deborah normal bir insan gibi konuşabilmek için korkunç bir gereksinme duyduğundan bir süre duraksadı. İnsan benim gibi hantal ve her şeyi yüzüne gözüne bulaştıran biri ise kendisi gibi olmayan insanları gözünde çok büyütüyor. Benim, geldiğim yerde böyle insanlara atumayı derdik. Bu insanlar tökezlemelerine yol açacak aşırı tek bir adım bile atmazlar. Paket bağladıkları ip hiçbir zaman bir santim bile kısa gelmez. Trafik ışıkları her zaman onlarla uyumludur. Acı yatağa uzanıp acı çekmeye hazır oldukları zaman ortaya çıkar. Şaka da onları güldürmesi uygun olduğu zaman. İşte dün sadece bir süre için bu atumayı yaşama gereksinmesi duydum. Carla da böyle bir gereksinme duyuyordu. İkimiz aynı anda duyduk bu gereksinmeyi. Hapşırmadan önce hapşıracağım diye karar vermezsiniz, birden hapşırıverirsiniz. Herhangi bir fikir ileri süren ya da başı çeken filan yoktu. Öyle ansızın kendi başımıza gidiverdik. İkinci kapıyı geçtikten sonra nasıl apansızın geriye döndükleri aklına gelince yüzünü yeniden bir gülümseme kaplayıp onu ele verdi. Eğlenceli oldu mu diye sordu Doktor Haley. Hem de nasıl? Pekala dedi Doktor Haley. Biraz da Carla ile konuşacağım. Seni dışarıda beklemeni istiyorum. Deborah bürodan çıktığında Carla'nın kapının hemen önünde tıpkı onun gibi bir gözcüyle birlikte ve büyük bir korku içinde sırasını beklediğini gördü. Deborah deneyimli bir hasta, mahkum, casus ya da rahibeye özgü bir tavırla belli belirsiz bir biçimde omuzlarını silkti. Carla'nın gözleri bu hareketi hemen yakalamıştı. Carla içeri girdi. Deborah'a çok uzun gelen bir süre sonra Carla kapıdan başını uzatıp eliyle Deborah'a işaret etti. İçeri gel, ikimizle birden görüşmek istiyor. Deborah içeride nasıl bir hava olduğunu sezmeye çalışarak büroya girdi. Doktor Haley'nin çok sert bir görünüşü vardı ancak Deborah onun gülmemek için kendini zor tuttuğunu anlayınca rahat bir soluk aldı. Hastane kurallarını çiğnediniz. 8 tanesini sanırım dedi Doktor Haley. Azarı hak ettiniz. Yaptığınız şey konusunda anlattıklarınız birbirini tutuyor. Eğlenceliydi ama değil mi? Paylaşılan bir eğlenceydi. Burada çok ender olur bu. Biraz da gurur duyuyorum sizinle. Sonra yeniden disiplinli bir tavır takındı. Ayrıcalıklarınızda bir değişiklik yapmak için hiçbir neden göremiyorum, bu kadar. Deborah'la Carla bürodan çıkıp kapıyı arkalarından kapadılar. Doktor Haley döner koltuğunu çevirip pencereden dışarıya baktı. Dışarıda ağaçlar yeşeriyor, ilk yaz bütün dalları sarıp canlandırıyordu. Bodur ağaçlardan oluşan çit yeşille bezenmişti. Doktor Haley kızların o fırtınalı gecede şarkılar söyleyip yürüyüşlerini, kendisinin de bir keresinde evden kaçıp çıktığı bir geziyi düşündü. Bacaksızlar diye ansızın haykırdı. Sesinde sabırsızlık, hayranlık ve küçücük bir kıskançlık tohumu vardı. Carmen nerede diye sordu Carla Deborah'a. Ona her şeyin yolunda olduğunu söylemek istiyorum. Öğleden sonra aşağıya indiğimizi görmüştü. Neler olup bittiğinde duymuştur mutlaka. Bilmiyorum, hiç görmedim onu. Bir hemşireye sordular. Carmen eve gitti, dün gece buradan ayrıldı. Ama babası sadece onu görmek için gelmemiş miydi? Evet dedi hemşire. Ama herhalde planını değiştirdi. Tek bildiğim babasıyla birlikte dün akşam 7 civarında gittiği. Hemşirenin ses tonu onlara başka soru sormamalarını söylüyordu. Onun için sorularını birbirlerine yönelttiler. Ne olmuş olabilir?